Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. Dördüncü serimizin 6. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: bize emanet edilen doğru kullanmak.
Tanrı'ya kulluk edip sevinçle andar ile, Tanrı'ya kulluk edip sevinçle andar ile, Rabbin önünde durur sevinçle şükür ile. Rabbin önünde durun, sevinçle şükür ile. Kapılarına girin, sevinçle haklar ile. Kapılarına girin, sevinçle haklar ile. Avlusunda oturun, sevinçle şükür ile. Avlusunda oturun, sevinçle şükür ile. Rabbe şükür yükseltin, Rabbi'yi de sevecendin. Rabbe şükür yükseltin, Rabbi'yi de sevecendin. Adını kutlu kılın, inayeti ebedidir. Adını kutlu kılın, inayeti ebedidir.
Sevgili kardeşlerimiz, bugünkü dersi için İsa Mesih'in sevgisiyle sizi yeniden selamlamak istiyoruz. Şimdiye kadar belirli bir tema üzerinde durduk. Yani İsa Mesih'in ardından gitmek pratik olarak ne demektir diye bunu öğrenmek istiyoruz. Ve çeşitli durumlar için söz ediliyor. Bir durum da şudur: bize emanet edilen doğru kullanmak gereklidir. Bize ne emanet edildi ve nasıl güvenilir ve sadık, yani verin bir insan olabilirim? Bu söz üzerine biraz duralım. 2. Timoteus mektubunda bab 2 ayet 2'de şunu okuyoruz. Apostol Paulus Timoteus'a bu akıl veriyor. Birçok tanık önünde, yani şahit önünde benden işittiğin sözleri başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et. Yani ne aranıyor? Aranıyor güvenilir kişiler, sadık kişiler. Yani sözünde duran ve dönmeyen insanlar aranıyor. Rabbin işinde böyle. Çünkü Rabbin işçisi lazım, böyle bir insan, güvenilir bir insan. Böyle aranırken nerede bulacağız böylelere? Timoteus belki bunu sorabilirdi ama ne var ki var inançlar arasında öylelerde ve onlar ortaya çıksın. Olamaz mı senden onlardan biri olasın? Bakalım onlardan ne bekleniliyor? 1. Korintliler mektubunda bab 4 ayet 1 ve 2'de bir açıklık veriliyor, onlardan ne bekleniliyor. Böylece insanlar bizi Mesih'in hizmetkarları ve Allah'ın sırlarını kahyaları, yani onların başında duran, onu koruyan ve onun sorumlusu olan kahyalara saysın. Kahyalarda aranan başlıca nitelik de güvenilir olmalarıdır. Yani aranıyor birinci durum olarak iyi bir işçiden onun sadık kalmasını, onun güvenilir bir kişi olmasını aranıyor. Bir kere ne zaman yeni çağlar Rab'e geliyor, oradaki hizmetçi, yani ihtiyar bir kardeş, o yeni çağlara soruyor ve onların arasında da var idi bir bayan. O bayan çalışıyordu bir zengin insanın evinde ve onun evindeki temizlik yapardı. Ve şimdi o kadın soruluyor o ihtiyar kardeşten. Rab'be kabul ettiğini ve ona döndüğünü nasıl biliyorsun? O kadın doğrudan doğruya güzel bir cevap verdi ve onu da işte gösteriyor onun değişikliği. Ne zaman iman etti? O dedi ki, iman ettikten sonra da o zamandan beri artık kilimlerin altını da siliyorum. Yani ne demek istedi? Ne zaman imanlı değil idi, o işlediği yerde sadece dış görünüşe göre çabuk bir işi yapardı. Ama ne zaman inançlı oldu artık anladı, Rab için çalışıyor ve Rab ondan bekliyor iyi bir iş yapma. Ve diyor artık kilimleri kaldırıp onun altındaki tozu da siliyorum. Ve böyle bir gösteriş oldu, böyle bir değişiklik görünüyor o kadından. Yine başka bir şahitlik işittim. Şöyledir. Bir inançlı bir genç adam, o işliyordu Dürvudeletsler yanında. Yani odunla işleyen bir firma, bir fabrikada işliyordu. Ve onların başları vardı ve maestroları vardı ve normal robotnikleri, işçiler vardı. O da işçilerden biriydi. Ve ne zaman maestrolar çekiliyorlar bir yere gitmeye, olabilir Stroytesto'ya gitsinler ve orada ölçüleri alsınlar, bütün fabrikada iş durkutuluyor. Yani işçiler çalışmıyor. Neden? Maestrolar başları yok orada, onlara gözetsin. Ve çene çalıyorlar, anlatıyorlar bir şeyler. Maestro geldiği zaman hemen iş başına koşuyorlar yine. Yani onların önünde sadece bir gösteriş olsun. Yine öyle bir gün oldu. Herkes maestrolara gittiler bir yere, onların başları kalmadı orada. Robotniklere, işçilere işi bıraktılar. Biri içiyor, biri konuşuyor. Yani iş yapmıyorlar. Ama oradaki o haydi diyelim İsmail adında biri, bir çocuk orada işlemekte devam ediyor ve herkes ona doğru koşuyor. Sen deli misin ya? Maestro yok. Niçin işliyorsun? O zaman bir cevap verdi. Tamam. Ama benim maestro hala buradadır. Ve bundan anlaşılıyordu bir durum. Öbür maestroları yoktu. Değil mi? Öbür oradaki işleyenlerin maestroları belki yoktu. Ama o kardeşinin maestrosu hala buradaydı. Neden? O bunu anladı. Benim Rabbim daima yanımdadır. Beni görüyor. Ne yaparsam, ne söylersem de bile beni tanıyor. Ve onun hatırı için, onun gözü girebilmek için işi yapıyorum. Değil insanların gözü girebilmek için. Ve öyle insanlar aranıyor Rabbin işinde. Değil hatırı için bir şey yapsınlar. Güvenilir ve sadık kişiler aranıyor. Ve nasıl öyle biri olabiliriz? Yine Apostol Paulus'un bir sözü gidelim. 2. Korintliler mektubunda bab 6 ayet 3'ten 6'ya 10'a kadar okuyorum. Apostol Paulus kendi hizmeti üzerine şu söz ediyordu. Hizmetimiz kötülenmesin diye hiç kimsenin hiçbir konuda sürçmesine neden olmadık, sebep vermedik. Ama Tanrı'nın hizmetkarları olarak olağanüstü dayanmada, sıkıntı, güçlük ve darlıklarda, dayak, hapis, karışıklık, emek, uykusuzluk ve açlıkta, pak yaşayışta, Yani temiz yaşayışta bilgi, sabır, iyilik, kutsal ruh ve içten sevgi de gerçeğin bildirisi, Tanrı'nın gücü, sağ ve sol ellerimizde doğruluğun silahlarıyla yücelik ve onursuzluk da kötü ün ve iyi ünde kendimizi her şeyde örnek gösteriyoruz. Yani ne durumda olursa her durumda Apostol Paulus gayret etti kendine göstersin Rabbin iyi bir işçisi olarak. Değil sadece ne zaman toplantıda duruyor. Yok. O dedi her durumda iyi ve kötü durumlarda Rabbin işçisi gibi davranmak istiyorum ve öyle bir örnek bırakmak istiyorum kardeşlere diyor. Ve bu burada güzel bir akıl alıyoruz. Nasıl lazım olsun diye öğreniyoruz. Acaba bu iş nasıl olabilir? Nasıl güvenilir ve sadık bir insan olabilirim? Diye sorarsan burada iki durum göstermek istiyorum sana. İbraniler mektubundan Bab 13 ayet 9'da okuyoruz şunu. Yüreğin Allah blakudatla güçlenmesi iyidir. Allah'ın inayetiyle, Allah'ın lütfiyle güçlenmesi iyidir. Bizim yüreğimiz yani sabit olalım, sağlam insanlar olalım, güvenilir olalım diye Rabbin blakudatı yeri vermemiz lazım. Biz de işlesin diye. Rabbin inayeti bizi değiştirmek istiyor. Bizi olduğu gibi bırakmak istemiyor. Bizi ilerletmek istiyor. Ve zayıf olanı bizden almak istiyor. Yani Rabbin blagodatına müsaade et ki sen de çalışsın. Bir. İkinci bir durum var ve onu da artık bakıyoruz. Ve yine alıyoruz 2. Timoteus'un mektubu elimize ve orada 2. baptan ayetler 11'den 13'e kadar okumak istiyorum. Şu söz güvenilirdir. Eğer onunla birlikte öldüysek onunla birlikte yaşayacağız. Eğer dayanırsak onunla birlikte egemenlik yani padişahlık süreceğiz. Eğer onu inkar edersek o da bizi inkar edecek. Biz sadık kalmazsak da, yani verin kalmazsak da, o sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz. Yani ikinci durum oluyor. Bakalım İsa Mesih'in bizi karşı olan sadıklığına. Nasıl sadık kalıyor? Bunu hatırlayarak biz kuraj alıyoruz ve biz de sadık olmayı öğrenebiliriz. Güvenilir olmayı öğrenebiliriz. Bir gün duyuldu, bu galiba Amerika'da oldu, bir kadın, yani bir vesnikte okunuyordu bir ilan, bir objava. Orada yazıyordu, polisyanın katilin yakalaması için ben veriyorum $5,000 bağışış ve adres yazıyor altında ve bir kadının ismi. Fazla gözü çarpmıyor ama ne var ki o vesnikteki olan gazetecisinin gözüne çarpıyor ve diyor bir bakayım bunun arkasında ne var. Ve araştırıyor bu adres nerede bulunuyor ve bulunuyor New York'un en fukara yerlerinden birinde. Ve orada buluyor bir ev, fukaranın birinin evi ve orada kapı vuruyor ve bir kadın kapının başına geliyor. İyi, güzel, temiz giyinmiş ama ne var ki onun fukaralığı belli oluyor. Yani fukara bir kadın olduğunu. Ve onu rica ediyor. Evet, ne istiyorsunuz? O dedi, bu verdiğiniz ilan üzerine, yani objava üzerine ben geliyorum. Siz mi veriyorsunuz $5,000 bahşiş kim yakalarsa bu polis katili? Ve o kadın onu içeri buyuruyor, diyor evet doğru burada. Ve bütün mesele açıklıyor. O kadın işte ona açıklıyor. Benim oğlum 12 sene evvelisi haksız olarak makbuza sokuldu. Ona dava açıldı ve o suçlu göründü ama ben hala inanıyorum o suçsuzdur ve orada haksızlık edildi ona. Yani o değildi, benim oğlumu ben tanıyorum, o değildi o polisyanın katili ve ben işte arıyorum biri bana yardım etsin, yakalayalım doğru hakiki olan katilini ya da ortaya çıksın o suçsuz olduğunu. Şimdi o adam o kadına bakıyor biraz ve diyor ama bu 5000 dolar az para değil, nasıl bunu ödeyeceksiniz? O kadın sadece bu cevap verdi. 12 seneden beri dizlerim üzerinde ben yerleri temizledim ve bu para azdan aza vakitle kazandım. El işime ve sıkıntıya soktum kendimi, el işi yaparak, emek sarf ederek biriktirdim bu paralara ki benim oğlum şimdi 12 sene oluyor içeridedir mahpusta ama haksız olarak, ama onun sözüne dayandığım için, onu tanıdığım için ve bildiğim için suçsuz olduğunu, işte bu paraları ben biriktirdim ve vereceğim o insana hangisi ispatlayabilir benim oğlum suçsuzdur. Bunun üzerine o gazeteci çok güçlendi ve dedi hacım bu kadın o kadar sadık bir şekilde 12 yıldan beri ayaklar dizler üzerinde pis işler yapıyor, yani yerleri temizliyor ki para biriktirsin, oğlu çıkarsın, o kadına lazım bir önem biçelim. Ve bütün İstadelstvo'ya, o gazeteye çıkaran yere bildiriyor, haydi o kadına yardım etmemiz lazım. Ve ortaya koyuyorlar 12 sene evlisi ki dava yeniden açıyorlar. Ve gerçekten öyle oluyor. Onların yardım sayesinde onun oğlu çıkıyor mahpustan ve ortaya konuluyor. Evet, o suçsuz olarak oraya atıldı diye. Ama sebep neydi? O ihtiyar kadının sadıklığını, sadık olduğu, dayandı. 12 sene boyunca dayandı. Aslan aza para biriktirdi. Neden? Onun bir güveni var idi. Benim oğlum güvenilir bir insandır. O öyle bir şey yapamazdı. O sözü üzerine dayanarak o da dayandı. O da sadık bir iş yaptı. Ve biz de İsa Mesih'in sözüne dayanarak, onun sadıklığını düşünerek bir örnek alırsak, biz de o zaman öğrenebiliriz dayanma, sadık olma ve güvenilir olma. Ve okuyoruz 1. Selaniklilerde bab 5 ayet 24 şunu: sizi çağıran Allah güvenilirdir ve bunu yapacaktır. Yani İncil bize öğretiyor, Allah sözünden dönmez. Güvenilirdir, ona güven bağlayabilirsin, o sözünden dönmez. O yalan yapamaz. Allah'ın tek yapamayacağı bir şey var, yani yalan yapmamak. Yalan yapmak. Yalan yapamaz o. O insan değil ki yalan yapsın. Ondan gelmiyor yalan. Ve onun sözü güvenilirdir. Ve böyle de onu örnek alalım. Ona güven bağlayalım ki biz de öğrenelim. Sadık ve güvenilir kişiler olalım. 2. Selaniklilerde 3. bapta 3. ayet yine okuyoruz. Ama Rab güvenilirdir. O sizi pekiştirecek, kuvvetleştirecek. Kötü olandan koruyacak, söz verdi. Yani şeytan bizi fazla saldırmasın, fazla bizi esmesin diye o söz verdi. O bizi koruyacak kötü olanından. Onun sözü güvenilirdir. İyi bir sözdür. Rab'be güven bağlayabilirsin ve onun örneğe bakarak sen de güvenilir bir kişi olabilirsin. Ve okuyoruz 1. Korintliler bab 10 ayet 13. Yine bunun benzeri bir söz. Orada okuyoruz, ortasından okuyorum o ayetin. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denemenize izin vermez. Yani o biliyor ne kadar taşıyabilirsin ve ancak oraya kadar müsaade edecek. Çökmesine, senin çökmesine müsaade etmeyecek. Onun sözü güvenilirdir. Ve onu örnek alarak biz de güvenilir olalım. Ve hatta okuyoruz İbraniler mektubunda bab 10 ayet 23. açıkça benimsediğimiz ümidi sarsılmadan sıkı tutunalım. Çünkü vaat eden Allah güvenilirdir. Onun vaat sözler güvenilirdir. O sözünde durur. Ve biz de o zaman onu örnek alarak güvenilir kişiler olalım. 1. Yuhanna mektubunda bab 1 ayet 9'da yine okuyoruz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, açıkça bildirirsek, güvenilir ve doğru olan Allah günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten temiz edecektir. Yani o güvenilirdir. O dedi, ben senin günahlarını affedeceğim. Eğer onun önünde açıkça bildirirsek ve işimizi düzeltirsek, o da güvenilirdir. O sözünde duruyor. O sadıktır. Verendir. Biz de veren olalım. Ve son olarak Esinleme kitabından okumak istiyorum. Yani Vahiy kitabı bab 19 ayet 11'de onun adı da bile öyle oluyor. Bundan sonra göğün açılmış olduğunu ve orada beyaz bir atın, beygirin durduğunu gördüm. Beygir binmiş olanın adı sadık, veren olan ve gerçektir. Yani onun adı da değil, sadece onun karakteri de öyledir. Bizim kurtarıcımızın karakteri veren olmak, sadık olmak, güvenilir olmak. Onu örnek alalım ve biz de sadık, güvenilir kişiler olalım. Bir ilahi seslendikten sonra biraz şu duruma bakalım. Hangi durumlarda sadık olmamız gerekir? Yani bize ne emanet edildi ki bunda sadık kalalım, güvenilir olalım?
Ölmeyen, günah yolunda durmayan, alacıyla oturmayan, o adama ne mutludur. Ancak onu hoşnut eden Tanrı'nın bir sözüdür. Gece gündüz onu anar, bu sözlerden sevinç duyar. Böyle adam su yanına dikilen ağaç gibidir. Mevsiminde ürün verir, solmaz onun yaprakları. Kötüler böyle değildir, gelin alıp götürdüğüm. Zaman ufakları gidip süpürülüp yok olurlar. Yargı günü günahlılar doğrularda ayrılırlar. Kötünün yolu yok olur, doğrular Rabbine yaşar. Bugün Tanrı'nın sesini iman ile kabul eden, yaşamında uygulayan, o adama ne mutludur.
Hangi işlerde ve hangi durumlarda sadık, güvenilir olmamız gereklidir? Bize hangi şeyler emanet edilmiştir diye bunun üzerine biraz beraber duracağız şimdi. Beraber şimdi okuyalım. Matta bab 25 ayet 14'ten 29'a kadar. Göksel padişahlık yolculuğa çıkmak üzere olan bir adamın kölelerini çağırıp malını kendilerine emanet etmesine benzer. Adam her birinin yeteneği yani kuvvetine göre birini 5, birini 2, birini de 1 talant vererek yola çıkmış. 5 talant alan hemen gidip bu paraya işletmiş ve 5 talant daha kazanmış. 2 talant alan da 2 talant daha kazanmış. 1 talant alan ise gidip toprağa kazmış ve efendisinin bu parasını saklamış. Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi dönmüş. Onlarla hesaplaşmaya oturmuş. 5 talant almış olan gelip 5 talant daha getirmiş. Efendimiz demiş, bana 5 talant emanet etmiştin. Bak 5 talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin iyi ve güvenilir köle demiş. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel efendinin şenliğine katıl. 2 talant almış olan da gelmiş. Efendimiz demiş, bana 2 talant emanet etmiştin, bak 2 talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin iyi ve güvenilir köle demiş. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel efendinin şenliğine katıl. Sonra 1 talant almış olan gelmiş. Efendimiz demiş, senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum. Gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte al paranı. Efendisi ona şu karşılık vermiş. Kötü ve tembel köle. Ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi biliyordun ya. Öyleyse paramı faizcilere vermeliydin. Hani bankaya koymalıydın. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Haydi elindeki talantı alın, 10 talantı olana verin. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Burada çok açık bir söz var. Bizim bir sahibimiz var ve biz onun köleler gibi oluyoruz. İnançlı olan herkes onun köle gibi oluyor, onun hizmetçisi gibi oluyor. Ve her hizmetçinin eline bir şeyler emanet edilmiştir. Az sonra bakacağız bu neler olabilir diye. Her inançlıya belirli şeylere emanet edilmiştir. Ve Rab şimdi bekliyor benden senden de biz bunu kullanalım ve işleyelim. Onun işinde bu bize emanet edilmiş olan şeylere onu doğru kullanalım. Ve sanmayın herkesin aynı durum var. Birinin çok emanet edilmiş şeyler var, birinin daha az var. Bu değil, senden beklenmiyor, sende sana verilmemiş olanı beklenmiyor senden. Ama sana verilmiş olanı onun için de hesap vermek zorundasın bir gün Rabbin önünde. Ve bu sebeple dikkatli olalım. Evet, Rab'be güvenilir işçiler olalım. Çünkü küçük bir işte, işte Rab verdi birini 5 talant, birini 2 talant, birini 1 talant. Beklemedi. 2 talant kime verilmişse o çıkarsın 5 talant. Yok, o memnun kaldı, Rab gördü, işledi, onu doğru kullandı. Ona emanet edileni doğru kullandığını görünce sevinçle ona dedi, sen küçük bir işte güvenilir oldun, sana güven bağladın, işleyeceğin ve işledin işte. Bu sebeple seni geçireceğim daha büyük işlerin başına. Neden? Güvenilir biri oldun. Ama biz insan olarak bazen hemen büyük işlere girmek istiyoruz. Ama Rab işte bunu bize öğretiyor burada. Güvenilir olma, sadık olma,
küçük işlerde başlamalı ki sonra bize büyük işlerde verilsin.
Ve bu her şey Rab için oluyor, değil işçilerin büyüklemesi için. Rab'in büyüklemesi için oluyor. Şimdi birazcık düşünelim, bizim elimize, yani bize ne emanet edildi? Acaba ne düşünüyorsun? Bir durum ilk önce bakmak istiyorum sizinle beraber. Senin ve benim hayatıma verildiği vakit bize emanet edilmiş oluyor. Vakit doğru kullanmak, bu bir olabilir. Herkesin vakit oluyor 24 saat, her günün 24 saati var. Bizim vaktimiz nasıl kullanıyoruz? Ne için kullanıyoruz? Doğru kullanıyor muyuz? Bize emanet edildi bu kadar vakit. Değil 25 saat, değil 30 saat, değil de 20 saat. 24 saat günde bu kadar herkese verildi, herkese emanet edildi. Ve bakalım biraz bunu nasıl doğru kullanalım. İsa Mesih'imiz, bizim kurtarıcımız, bunun için de bize bir örnek oluyor. Luka bab 4 ayet 16 ve 17'de şunu okuyoruz. İsa büyümüş olduğu yer olan Nasire'ye geldiğinde her zaman yaptığı gibi. Demek ki onun bir alışkanlık var. Zaman kullanmak. Her zaman yaptığı gibi diyor, Sept günü, yani Sabota günü dua evine gitti. Öyle yazıyor. İsa Mesih bunun ihtiyacı yoktu çünkü o kendisi Allah'tır ve Göksel Baba ile beraber her daima beraberlik içindeydi. Ama insan oğlu olarak bu yeryüzünde yaşamakla bize bir örnek olsun diye iyi bir alışkanlık vardı. Rabbin evine gidebilmek için belirli bir gün, belirli bir vakit ayırdı. Ve bunu da biz de yapalım. Vakit doğru kullanmak için işte belirli günlerde, belirli saatlerde topluluklara gidelim, dua evine gidelim. Rabbin sözü işitmek üzere, sezlemek üzere, bir de ona dua etmek üzere, ona ilahiler övmek, ilahiler sunmak üzere gidebiliriz. Ve bu belirli bir vakit işte bunun için de verebiliriz. Yani kardeşlerle beraberlikte, Rab'le beraberlikte için. Rab ise bunu yaptı ve onu örnek alalım. O bizim örneğimizdir her daim, her durumda. Hacın o yaptı, bizim de ihtiyacımız var. Neden? Onun ardından gitmek istiyoruz değil mi? Ve aynı durum için, bunun benzeri bir durum için okuyoruz. Yine Luka İncil'inde, Luka kısmında bab 22'de ayet 39 ve 40. İsa dışarı çıktı her zamanki gibi. Hani daima bunu yaptı, bir kendini sınaştırdı bunu. Her zamanki gibi Seyit'in dağına gitti. Ne yaptı Seyit'in dağı? Maslini mi toplamaya mı gitti? Hayır. Orada sakin bir yer idi. Orada baba ile konuşuyordu. Bir de talebeleri ile konuşuyordu. Her zamanki yaptığı gibi o yere gitti. Öğrenciler de onun ardından gittiler. Oraya varınca İsa onlara dua edin ki ayırtılmayasınız. Düşmeyesiniz günaha. Dua edin ki diyor. Demek ki dua akıl almak için, sakinleşmek için bir yeri vardı. Ve İsa Mesih vakit böyle kullandı. Biz de bunu işte öğrenelim ondan. Vakitimiz doğru kullanalım. Yanlış kullanmayalım onu. Şimdi size vermek istiyorum 9 tane akıl ki vakit doğru kullanalım. Neye dikkat edelim? Biri oluyor, birinci bir akıl şu olsun. Kendin için koy belirli cel. Yani belirli bir cel. Nereye kadar gelmek istiyorsun? Yani gerçekçi olan bir cel. Değil zaten ulaşmayacağın bir cel. Yakında erişebileceğin bir cel koy. Bir prioritet deniliyor. Yani bir öncelik hakkı veriyorsun
en önemlisi nedir diye ve onu önüne koyuyorsun. Öyle bir duruma getir kendini. Hayatını işte bir sıraya koy. Onu koy falan günde, falan datada, falan vakitte böyle böyle durumlar var, lazım yaparsın. Ve öncelik olarak birinci duruma gelen bir iş var. Bu işte öğreniyoruz Matta 6:33'te. İlk önce Rabbin padişahlığı ve onun doğruluğu gelmeli bir inançlının hayatında. İkinci akıl şudur. Vakit boş boşuna harcama. Efesliler bab 5 ayet 15'ten 17'ye kadar şunu okuyoruz. Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi, hani akılsız, aptal insanlar gibi, bilgili kişiler gibi yaşayın. Hani aptal insanlar gibi değil. Fırsatını değerlendirin, vaktini değerlendirin. Vakit satın al, kullan onu. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. Yaşadığımız günler kötü ve kısadır. Bunun için akılsız olmayın diyor. Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın. Anlamaya çalışın. Bu ikinci olarak işte vakit boş boşuna harcamayın. Değerlendirin. Üçüncü olarak bunu da okuyoruz. Süleyman'ın mezelerinde işte bir işi yapmadan evvel danışın, akıl da alın başkalar, yani Rabb'e güvenen kişilerden. Nerede çok akıl veren varsa orada planlara gerçekleşir diyor Rabb'in sözü. Ve bu sebeple de bir fayda var. Akıl almak Rabb'e güvenen kişilerden. Dördüncü olarak bir önemli bir karar vermeden evvel kendine koy bir vakit, aceleci bir iş yapmayın. Önemli kararlar önünde hani biraz sakin bir vakit geçsin. Rab ise de bunu işte bunu bize gösteriyor. Ne zaman onun kardeşleri, beden kardeşler çağırdılar, hadi sen de gel bizimle. İsa dedi, benim vaktim daha gelmedi. Birkaç kere bu söz söyledi. Yuhanna bab 7 ayet 6 ve 8'de okuyoruz bunu. Rab İsa'nın vakit, o istedi ne zaman vakit doldu, o zaman yapsın işi. Hani o bekledi, aceleci bir iş yapmayın, kendini koruyun bundan. Beşinci bir akıl, hayır demeye de öğren. Bazen herkes, eğer insanlar seni tanılarsa, yardım seven bir kişi olarak herkes senden bir şey isteyecek. Ama vardı bazı durumlarda hayır demelisin, çünkü daha önemlisi var. Önemli olan var ama daha önemlisi olan var. O zaman bunu da öğren, hayır demeye. Altıncı olarak bunu da öğren. Kim hayır derse sana da onu da kabul et. Olabilir belki daha önemli bir iş var, ona dargın durmayın. Olabilir belki o da daha önemli olanı yapmak üzerindeyken sana şimdilik belki diyor hayır, şimdi bu anda vaktim yok. Bunu da kabul etme, öğren. Ondan sonra hızlı bir iş yapmayın. Neden hızlı işte var sakatlıkta? Ondan sonra eğer gerekirse kendi planlarını değiştirmeye hazır ol. Vakit kullanmakta. Belki senin planlara aykırı geliyor. Ama hazır ol. Rabbin isteğini yapmak üzere kendi planlara ikinci yeri koymak için. Bir de var. Önemli işler hangiler biliyorsun, yapmalısın. Onlara yap. Onlara bekletme, yarın yaparsın. Belki hoş değil, belki hoşlanmıyorsun, belki sorunla da gidiyor. Ama biliyorsun gereklidir, lazım yaparsın. O zaman bu lazım yapılması gereken işleri, lazım olan işleri hemen becermeye çalış. Öbür işler sonra yap. ve onu da yerine getirmeye çalış. Ve son olarak da vaktinde işlere doğrultmaya çalış, gecikmeden. Bu da önemli bir durum. Bunu okuyoruz. Her iş için vakti var. Bu okuyoruz Vahis kitabında bab 3 ayet 1, bir de bab 8 ayet 6. Bir de Rab Allah dedi vakit dolduğu zaman oğlunu gönderdi Galatyalılar mektubunda bab 4 ayet 4. Böylece vakit sana emanet edildi. Onu doğru kullanma öğren. Rab için uğraşma öğren. Vakit boş boşuna harcama.
Ve soruyoruz, başka ne olabilir bize verildi? Bizim elimize emanet edildi. Ne düşünüyorsun? Senin eline, yani sana emanet edilen bir durum daha var. Sana emanet edilen oluyor senin ve benim bedenim.
Değil mi? Sana Rab bir beden verdi. Ve bu bir emanet edilmiş bir şey.
Neden? Rab'bin sözü kulak as şimdi. Okuyacağım sana. 1. Korintliler bab 6'dan ayet 18'den 20'ye kadar okuyoruz. Orada şöyle yazıyor. Cinsel ahlaksızlıktan kaçının. Yani seks durumdaki pisliklerden kaçının. İnsanın işlediği diğer tüm günahlar bedenin dışındadır. Ama ahlaksızlık yapan kendi bedenine karşı günah işler. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Siz kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Bunun için Tanrı'ya bedeninizi de yüceltin. Aha. Bedenimizde de işte bir emanet edilmiş bir şey. Biz artık burada yazıyor, kendimize ait değiliz. Artık diyemiyoruz, bu mal benim. Senin beden oluyor Rabbin malı. Ve Rabbin malını çarçur etme, onu bozma. Bu sebeple dikkat etmeliyiz. Bizi emanet edileni doğru kullanmalıyız. Bir beden, güzel bir beden, Allah'ın hazırladığı, onun yarattığı bir beden sen de almışsın emanet olarak ve onu doğru kullanmaya çalış. Ve bu ayetlerde işte bir durum var. Eğer Rabbin planı uygunsuzça davranırsak hayatımızda, seks durumlarda, o zaman o bedeni hor kullanıyoruz. Bizi emanet edilen durumu hor kullanmış oluyoruz. Rab'be uygun değildir. Bir kadınla yatağa binmek sadece evliliğin içinde olabilir hakkın. Bunun dışında yok hakkın var. Hayır, yok bir hakkı. O zaman senin bedenini bozuyorsun. Ve senin bedenine işte zarar getiriyorsun. Ve Rab'bin malına el koyuyorsun. Kardeşim, dikkatli ol. Romalıları bab 6 ayet 13'te bunun benzeri bir söz okuyoruz ve şöyle yazıyor. Bedenlerinizin parçalarını haksızlığı için araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Allah'a, bedenlerinizin parçalarına da doğruluk araçlar, hani instrumentler olarak yine Allah'a sunun. Sizin bedeniniz artık değil, kötülük yapmak için kullanın. Hayır, Rabbin doğruluğu yapmak için kullanın. Beden işte emanet edildi sana. Sen onu doğru kullanmaya çalış. Romalılara bab 12 ayet 1 ne diyor? Bunun için ey kardeşler, Apostol Paulus diyor, kendinizi, yani bedeninizi Allah'a diri, kutsal, onu hoşnut eden kurbanlar olarak sunmanızı için Allah'ın merhameti uğruna sizi yalvarıyorum. Ruhsal tapınışınız budur. Yani kendi bedenlerinize iyilik, doğruluk, sevgi olan işler, Rab'be hoşnut eden işler için kullanın. Evet, biz demin dedik, bizim bedenimiz bize de emanet verildi ve emanet verilen şeylere doğru kullanmamız lazım. Bu sebeple de olabilir belki biraz dikkat edelim, nasıl bizim bedenimizin sağlığı da koruyalım. Neden? Bu bir defa ancak alıyoruz bu beden ve bu bedende öleceğiz ve ne zaman Rabbin yanına gideceğiz yeni beden alacağız. Ama bu yeryüzündeki bedeni hor kullanmayalım. Olamaz mı biraz da fazla su kullanalım ve temizlik içinde yaşayalım? Biz bunun için çağrılmadık. Belki eski hayatımızda bokluk ve pislik içinde rahat bulurduk ama ne var ki bir insan kendini de temizlikte tutabilir. Hele şimdi bir sebep var, çünkü biliyorsun senin bedeni değil senin bedeni oluyor Rabbin malı ve onu çarçur etmeyin. Biraz su ile biraz sabun ile kendini temiz tut. Belki fukarasın ama ne var ki su bedava veriliyor ve sabun da o kadar para tutmaz. Yani bunun için de konuşulmalı. Sağlığa zarar veren şeyler var hayatta. Onlardan da uzak durmaya çalış. Yani bilirsin, bilerek kendi bedenini bozma. Bu Rabbindir. Onu yüceltirmek için onu da iyi durumda tutmaya çalış. Alkohol ve nikotin, yani narkotik durumlara ve sapık ilişkiler, seks durumunda senin bedenini bozacak. Ve unutmayın, biz okuduk, bizim bedenimiz oluyor Rabbin, Allah'ın kutsal ruhun evi ve onundur. Onu bozmayın. Her şeyin fazlası artık aslında zarar vericidir. Fazla şokolata yesen de zarar veriyor senin bedenine. Aç olduğundan fazlasıyla yersen, o zaman senin bedene de yine zarar veriyorsun. Dikkatli ol. Değil sakon sana bindiriliyor. Ölçüyle, dengeyle her şey yapmaya çalışın. Ve unutmayın, senin benim bedenim Rabbin malıdır. Onu koruyalım ve böylece bize emanet edileni de doğru kullanalım. Ve soruyoruz, bunun dışında başka bize ne emanet edildi? Ne olabilir? Var çeşitli durumlar. Bilgi de olabilir. Rab sana bir bilgi emanet etti. Yani aptal değilsin, bilgili oluyorsun. Rab'in sözünü biliyorsun ve bu bilgi doğru kullanman lazım. Değil bencil bir şeklinde bilgili olasın ama öbür insanlara da aktaramazsın bu bilgi. O zaman sana emanet edileni hor kullanmış oluyorsun. Bu sebeple Rab bizi öğretsin, doğru kullanalım. Luka bab 12'de ayetler 47 ve 48'de şu sözler okuyoruz. Efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan, onun isteğini yerine getirmeyen köle çok daha iyi giyecek. Oysa bilmeden kötüye hak eden davranışlarda bulunan az dayak yiyecek. Kimi çok verilmişse, ondan çok istenecek. Kimi çok şey emanet edilmişse, kendisinin fazlasıyla istenecektir. Ama şimdi yanlış düşünme, demeyin daha iyi aptal kalayım, benden bir şey sorulmayacak. Eğer fırsatın varken bilgili de olasın, Rabbin sözün bilgisinde, onun isteğinin bilgisinde büyümeye fırsatın varken, o zaman aptal dururken bu itaatsızlık demek. Rabbin sözünü yapmıyorsun. Ne zaman bilgili oluyorsun ve onu yerine getirmeye çalışmazsan, bu bilgi seni suçlayacak bir gün. Sana verilen bilgi doğru kullanmaya çalış. Sana emanet edildi bu bilgiler. Neden? Bak, Apostol Paulus bize çok üzücü bir durum gösteriyor. Rab'be iman etmeyen insanlar için burada konuşuluyor. Romalılar bab 1 ve orada okuyoruz ayet 21 şu sözü. Tanrı'ya, yani Allah'a bildikleri halde onu Allah olarak yüceltmediler ve ona şükretmediler. İman etmeyen insan aslında biliyor bir Allah var olduğunu ama istemiyor o ona karışsın. O kendi hayatını sürdürmek istiyor. Ve bu oluyor işte kendilerine zarar veriyorlar ancak. Hor kullanıyorlar bu bilgiyi. Bildiler ama Rab'be şükretmediler. Rab'be saygı göstermediler. Üçüncü bir durum. İkinci bab Romalılarda benzeri sözler okuyoruz. Ayetler 18'den 21'e kadar. Allah'ın isteğini biliyorsun. En üstün değerli ayırt etmeyi sakondan öğrenmişsin. Kutsal sakonda bilginin ve gerçeğin özünü kavuşmuş olarak körlerin kılavuzu, karanlıkta kalanların ışığı, akılsızların eğiticisi, çocukların öğretmeni olduğuna inanmışsın. O halde sen başkasına öğretirken kendini öğretmez misin? Burada işte bu soru soruluyor. Olamaz. Sadece bu bilgiyi büyüklemek için kullanırsın ve kendini eğitmiyorsun. Kendini ona göre doğrultmuyorsun. O zaman bu bilgi seni suçlayacak. Ve o bilgiyi o zaman hor kullanmış oluyorsun. Rab işte imanlılara çeşitli durumlara verdi. Ve bunu okuyoruz Yakup kitabında bab 4 ayet 17'de. Bu nedenle yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş oluyor. Yani ne kadar bilgin varsa o kadar fazla odgovornustun var, sorumluluğun var. Yani üstlemiş oluyorsun ve ondan hesap soruluyor senden. Eğer doğru olanı, doğru yapılması gereken bir şey, iyi bir şey bilirsen ve yapmazsan sana günah oluyor. Bu sebeple hesaplı yaşayalım, hesap vererek yaşayalım. Kendi hayatımızı sıra koyalım. Ve daha okuyoruz. 1. Korintliler mektubunda bab 8 ayet 1 şu söz ediyor. Ne var ki bilgi insanı kibirlendirir, sevgi ise geliştirir. Yani sadece bilgi kafana doldurursan bilgileriyle sana emanet ediliyor bu şeyleri. Ama bununla sadece büyüklemeye ararsan zarar edersin kendine. Eğer sevgi uğruna bildiğini yaparsan o zaman ilerliyorsun, o zaman büyüyorsun, o zaman bu sana emanet edilen şey sana fayda getirecek. Her insana çeşitli darbalar verildi. Birine veriliyor güzel müzika yapsın, birine veriliyor güzel resuvamı yapsın, öbürüsüne veriliyor iyi konuşma olsun. Yani çeşitli darbalar var. Bir de inançlılara ayrıca toplulukta hizmet etmek üzere bunun için ruhun verdiği darbalar da var. Ve bunlara bize emanet veriliyor. Hem doğal darbalar her insan, iman etmeyen insanlarda da var. Hem de ruhun verdiği darbalar inançlıya. Bunlara işte doğru kullanalım. Yanlış kullanmayalım. Bunu öğrenelim. Ve tabii şimdi de başka durumlar da var. Acaba başka ne olabilir bize emanet edilen? Şimdiye kadar konuştuk. Vakit oluyor, bedenimiz de oluyor, bilgi ve darbalar oluyor. Olabilir de senin varlığın, para, mal, mülk, yani neyin varsa sana emanet edildi. Bir inançlı işte bunu biliyor. Onun elinde ne varsa Rab ona vermiştir. Ne durumdaysa Rab işte verdiği için bu durumda bulunuyor. Matta 6, bab 6 işte ayet 19'dan 24'e kadar. Yeryüzünde kendinizi hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onlara yiyip bitirir. hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinizi gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onlara yiyip bitirir. Ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacak. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa tüm bedeniniz aydınlık olur. Gözünüz bozuksa tüm bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa ne korkunçtur o karanlık. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Allah'a hem de paraya kulluk edemezsiniz. Burada varlık için konuşuluyor. Gökteki hazineleri biriktirmeye Rab ise bize öneriyor, bildiriyor. Bu daha iyidir. Gökteki hazineler oluyor. Senin eline ne mal verildiyse, paramı, evlerimi, ne bileyim, bunu Rab için ne kadar kullanırsan o kadar fazla kazanabilirsin bir hazine gökte. Eğer senin malı kullanırsın Rabbin işi için olabilir. Bunun sayesinde insanlar Rabbi buluyorlar. Olabilir sen bir Biblia alıyorsun 1000 lev için ve bu 1000 lev bu harcadığın için Biblia ve iman etmeyen bir insanın eline verdiğin için belki o Rabbi buluyor onun sayesinde ve o zaman onun çağını işte senin hazine oluyor gökte. Bu olabilir. Ve ayrı bir durum var. Eğer evlerin varsa, eğer mal mülkün varsa, belki paran fazla yok ama miras kaldı, senin babandan büyük bir ev diyelim, o zaman senin varlığın var. İbraniler mektubunda bab 13 ayet 2'de şunu yazıyor. Konuksever, misafirperverlik olmaktan geri kalmayın. Çünkü bu sayede bazıları bilmeden meleklere konuk ettiler. Bir inançlı varlıkla Rab'be hizmet etmeli. Bak İncil'de var, kadınların bir görevi de şu oluyor. İsa Mesih'in adından giden kadınlar onların varlıkla İsa'ya hizmet ettiler. Olabilir evlere açtılar, olabilir yentiler getirdiler. Yani nasıl hizmet ettilerse tam açıklanmıyor ama orada yazıyor. Onların varlık ile hizmet ettiler Rab'be. Ona emanet edileni doğru kullandılar. Ve biz de lazım bunu öğrenelim. 1. Petrus mektubunda bab 4 ayet 9'da aynı söz söylüyor. Söylenmeden, mırıldanmayan birbirinize karşı konuk sever olun. Yani evlerinizi açın Rabbin işi için. Buna razı olun. Olabilir biraz fazla zahmet sana düşecek. Ne zaman kardeşlere hizmet ediyorsun böylece. Ama ne var ki o zaman sana emanet edilen varlık doğru kullanmış oluyorsun. Bir de bunun dışında ne olabilir? Olabilir de bize belirli insanlar emanet edilmiş. Ve onların hesabı da vermek zorundayız onlar için. Toplulukların çobanlardan hesap sorulacak onların hizmet ettiği sürüsü için. Bunu okuyoruz İbraniler bab 13 ayet 17. Öndelerinizin sözünü dinleyin, onlara bağlı kalın. Çünkü onlar çağınlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Ve burada anlıyoruz, her çoban ne kadar kendini güderse değil Suriye, o kadar çok da pişman olacak ne zaman Rab önünde hesap verecek. Her çoban kendi hizmet ettiği topluluğu için hesap vermek zorundadır. Nasıl uğraştı, niçin uğraştı, ne için uğraştığını. Bunu da bilelim. 1. Petrus mektubunda bab 5 ayetler 1'den 3'e kadar yeniden bunu öğreniyoruz. Bu nedenle aranızdaki önderler, ben de onlara gibi bir önder, Mesih'in çektiği eylemlerin şahidi ve açığa çıkacak olan yüceliğinde paydaşı olarak, ortak olarak rica ediyorum. Allah'ın size verdiği sürüye güdün. Sorumluluktanmış gibi değil, Allah'ın istediği şekilde gönüllü olarak gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla. Size emanet edilenlere karşı egemenlik tazelemeden sürüye örnek olarak görevinizi yapın. Baş çoban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız. Size emanet edilenlere için hesap vermek zorundasınız. Rabbin sözü işte bunu diyor bütün çobanlara, kilisenin güdücülere. Ve işte bunu hesabına koy. Sana emanet edildi bazı canlar. Onun için de işte Rabbe layık bir şekilde, uygun bir şekilde işle ve onları için uğraş. Ve var başka canlarda inançlılara emanet edildi. Eğer aile varsa babalar ve annelere çocuklar da emanet ediliyor. Ve biliyor musun kardeşim, eğer senin bir aile varsa, senin çocuklara varsa, kızınlara varsa, hesap senden soracak aile başı olarak. Efesliler bab 6 ayet 4. Ey babalar, çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onlara Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün. Çocukların büyütmesine, ruhani durumu, onların karakterini hazırlamasına oluyor babaların görevi. Babalardan işte bunu isteniliyor. Sana emanet edildi. Beklemeyin sadece senin eşi bunu yapsın bu işi. Beklemeyin de muallim mektepte bu işi yapsın. Yoksa topluluktaki çocuk dersi yapanlara yapsın bu işi. Senden hesap sorulacak. Baba olarak ne yaptın? Çocuklarını, kızlarını doğru olarak büyütürdün mü? Onlara öğretirdin mi? Onlara Rabbi doğru bağlattın mı? Sen onların muallimi ol. Senden hesap soruluyor. Sana emanet edildi bu küçük canlar. Belirli bir yaşa kadar ne zaman çıkacaklar? Senin evinin artık tamam kendi için sorumluluk üstlüyorlar ama senin evinde yaşadığı müddetçe sana emanet edilmiş durumdalar. Ve babalar bunu iyi bil. Siz ancak bildiğinizi onlara verebilirsiniz. Bu sebeple siz de ilerleyin Rabbin yolunda. Veyahut da kocalar eşlerine nasıl davransınlar? Kocalara emanet edildi eşlere. Çünkü kocalar oluyor eşlerin başları. Ama kocalara ne deniliyor? Efesliler bab 5 ayet 25'te. Ey kocalar, Mesih inanlılar topluluğu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Yani bu bekleniyor kocalardan. Ve görüyoruz işte insanlar da bize de emanet edildi ve çeşitli başka durumlarda olabilir. Ama şimdilik sorduk işte ne durumlarda sadık güvenilir olmamız gereklidir? Bize ne emanet edildi? Vakit, bedenimiz, bilgimiz, darbalarımız, varlığımız var. Ve belirli insanlar da bize emanet edilmiştir. Hesaplı olarak, iyi durumda olarak. Doğru bu bize emanet edileni kullanalım ki Rabbe bütün övgü gelsin.
Korkma diyor Tanrı, ben seninle beraberim. Korkma korkma diyor Tanrı, ben seninle beraberim. Etrafına hiç bakma, çünkü senin Tanrın benim. Etrafına hiç bakma, çünkü senin Tanrın benim. Geçtirecek edeceğim seni, sana yardım edeceğim. Pekiştireceğim seni, sana yardım edeceğim. Adaletimin eliyle sana destek olacağım. Adaletimin eliyle sana destek olacağım.
Evet, şimdiye kadar çeşitli durumlara baktık. İlk önce dedik, nasıl güvenilir ve sadık bir insan olabilirim ve iki durum gördük bizi yardım edecek. Rabbin inayeti bizim kalbimizi kuvvetleştiriyor. Bir de eğer İsa Mesih'imiz örnek alırsak. İkinci olarak sorduk, hangi durumlarda, hangi işlerde sadık olmamız lazım? Ve onu da az çok öğrendik. Şimdi de soralım, niçin, ne sebeple sadık olmamız lazım? Ve bunun için açıyoruz Rabbin sözü tekrar Matta bab 24 ayetler 45'ten 51'e kadar. İsa şöyle diyor, efendinin hizmetkarlarına vaktinde yiyecek vermek için üzerlerinde yetkili kıldığı güvenilir bir ve akıllı köle kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim, efendisi onu tüm malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle kötü olur da kendi kendine, "Hah, efendim gecikiyor," der ve yoldaşlarını dövmeye başlarsa, sahoşlarla birlikte yiyip içerse, efendisi onun beklemediği bir günde, ummadığı bir saatte gelecek, onu şiddetle cezalandıracak ve ikiyüzlülerle bir tutacak. Orada ağlayış ve dış gıçırtısı olacaktır. Yani burada İsa diyor, nerede öyle insanlar var, güvenilir oluyorlar, onlara koyabilirim benim işçilerin başına, onlara gütsünler, beslesinler benim insanların başına. Ve işte soruyor, kimdir? Sen öyle biri olmak ister misin? Anlamamız lazım tabii ki, ne sebeple, niçin bunu olmamız gerektir. Bir gün şöyle bir adam bir gezi yapıyordu başka bir düş arabada, bir stranada. Ve orada geziyor ormanlarda ve geliyor fazla insan ayağa basmadığı yere. Ve orada bir ostrofun uçunda buluyor küçük bir köy. Ve o köyde dolaşırken birdenbire gözü çarpıyor onun, o kadar güzel çiçekler görüyor. Bir bahçeden ona doğru bakıyor. Ama o ne kadar bakarsa duvarın öte tarafına görüyor, bu çok büyük bir bahçe. Ama orada onun içinde çok sıralı, düzenli, hoş sıralanmış çiçekler, her çeşidi var. Yani biri çok güzel bakıyor. Tabii o da o zaman merak etti ve girmek istedi o bahçeye ve kapı arıyor. Bulduktan sonra kapıdan çalıyor. İhtiyar bir adam çıkıyor kapıda ve o soruyor, bu bahçe, ben gördüm çok güzel bir bahçe var, kimin acaba? O zaman o ihtiyar adam dedi, o benim efendimin bahçesidir. Ama çok güzel bakıyorsunuz bu bahçe, diyor. Sık sık herhalde sizin efendiniz de geliyor buraya bakma. O diyor, hayır, ben 24 yıldan beri bu bahçeye bakıyorum. Bana bu görev verildi ve bunun için ödeniyorum. Bu bahçe, işte ben bakıyorum ama bu 24 sene içerisinde benim ev sahibi sadece 4 kere geldi. Ama şaştı şimdi o ziyaretçi, nasıl olur 24 yıldan beri uğraşıyor bu bahçe tertemiz tutma ama sahibi gelmiyor. Ama neden bunu yapıyorsunuz? Herhalde düşünüyorsunuz yarın gelecek sizin sahibi, değil mi? Öyledir. O diyor, hayır, ben bekliyorum bugün gelebilir diye.
ve bu sebeple her gün bir bugündür, her gün gelebilir diye temiz tutuyorum onun bahçesini. Bak, o bahçıvan, o adam 24 yıldır o bahçeyi tertemiz tutuyor, süzlüyor, bakıyor, görevini yapıyor ama bilmiyor hangi gün onun sahibisine gelecek. Ama her gün gelebilir diye hazırlıkta bulunuyor. Bu güzel bir örnek. Bunu da bizim hayatımızda olsun. Birkaç ayet daha bakmak istiyorum. Bu bulunuyor Luka 16. babında, ayetler 10'dan 13'e kadar, 12'ye kadar. Çok küçük bir işte güvenilir olan kişi büyük işte de güvenilir olur. Çok küçük bir işte dürüst olmayan kişi büyük işte de dürüst olmaz. Dünyanın aldatıcı serveti konusunda, yani para temasında güvenilir değilseniz, gerçek serveti size kim emanet eder? Başkasının malı konusunda güvenilir değilseniz, kendi malınız olmak üzere size kim bir şey verir? Rab ise bu sözler söylüyor. Küçük işlerde güvenilir değilsek demek ki büyük işler içinde güvenilir kişiler olmayacağız. Bazı insanlar yanılıyorlar, düşünüyorlar küçük işlerde kimse önemsemesin. Ama Rab küçük işler önemsiyor ki orada güvenilir değilsek beklemeyin Rab sana büyük bir iş, bir görev versin. Arayacak başka güvenilir kişiler. Ama o zaman bu bir utanç değil mi? Benim senin üzerine böyle bir söz söylenmesi gerekseydi, o insana iş verecektim, benim kulum olsun diye, ama o güvenilir değildi. Hayır, ben istemiyorum benim hakkımda öyle bir şey söylensin ve umarım sen de istemeyeceğin senin üzerine böyle bir şey söylensin. Yok, Rab işçiler arıyor, güvenilir işçiler. Onun ardından giden insanlar böyleler olsunlar. Ne sebeple işte güvenilir olalım, sadık olalım. Çünkü sadık olmak iyi bir şeydir. Sadık olmak artık korku siler. Neden? Sadık olmayan, güvenilir olmayan işçi her gün bekleyebilir. Belki onun başına bela gelecek. Çünkü gün gelir hesap vermeli. Ama güvenilir olan korkmaz. O bahçıvan gibi o korkmadı. Her gün gelebilir benim efendi, ben hazırım. Güvenilir olan işte mutluluk içindedir. Ve bu bir sebep oluyor değil mi? Güvenilir olalım. İkinci bir sebep olabilir. Başınıza, bağışışımızı alıp da Rab o öyle bir işçi büyük edecek. Bağışışı da verecek. Ama güvensiz birine bahşişi verilmeyecek ve utanç içinde kalacak. Bu da üzücü bir durum. Ve küçük, üçüncü bir sebep budur. Küçük işte güvenilir olan, büyük işte güvenilir de olur. Bu oluyor sebepler. Bu sebeple bize emanet edileni doğru kullanalım. Ve güvenilir kişiler olalım Rab'bin işinde. Onun ardından giden iyi öğrenciler, iyi talebeler olalım. Böylece bugünkü tema üzerine sözlerime son veriyorum. Ve yeniden Rab'bi şükrederek bir dua ile kapatalım dersimizi. Ya Rab, sana bütün canımdan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hiçbirimiz layık değildi. Sana hizmetçi olalım. Fakat sen bizleri aradın, bizleri buldun ve seçtin. Artık değil kendimiz için yaşayalım, senin için yaşayalım. Sana layık bir şekilde davranalım. Rab, her birimizi lütfen yardım et bunun için. Sen bizim kalbimize bakıyorsun ve içindeki durumu iyi biliyorsun. Senin önünde hiçbir şey saklı gizli değildir. Bunu biliyoruz. Ve bu sebeple ya Rab, bizi iyi öğrenci yap. Senden bunu diliyoruz. Bunun için hazır olmak istiyoruz. İsa Mesih'in adıyla Göksel Baba'ya dua ediyoruz. Amin.
Göreğimiz ve dincimiz. kusurlara ölme günü. Yeni insan olma günü. Öle günü sevinç günü. Yeni insan olma günü. Öle günü sevinç günü. Öle günü sevinç günü. Kalpte Rab'be dönme günü. İnsanlarla barış günü. İşte o gün Rab'bin günü. İnsanlarla barış günü. İşte o gün Rab'bin günü. Her gün olsun tövbe günü. Varken davet günü. Mesih ile yaşam günü. Olur Rab'be şükran günü. Mesih ile yaşam günü. Olur Rab'be şükran günü. Halleluya sevinç günü. Halleluya barış günü. Halleluya yaşam günü. Halleluya Rabbim günü. Halleluya yaşam günü. Halleluya Rabbim günü.
Bugünkü ezberlememiz için ayet şu oluyor. Onu Luka'dan bab 16 ayet 10 oradan çıkaracağız ve o sözler ezberleyin ve kalbinizde saklayın ve ona göre de yaşayın. Luka 16 ayet 10. Çok küçük bir işte güvenilir olan kişi büyük işte de güvenilir olur. Çok küçük bir işte dürüst olmayan kişi büyük işte de dürüst olmaz. Şimdi aralıkla söyleyeceğim, peşinden siz de söyleyebilirsiniz. Luka 16 ayet 10. Çok küçük bir işte güvenilir olan kişi büyük işte de güvenilir olur. Çok küçük bir işte dürüst olmayan kişi büyük işte de dürüst olmaz. Ve şimdi hepimiz beraber bir daha söyleyelim. Luka 16 ayet 10. Çok küçük bir işte güvenilir olan kişi büyük işte de güvenilir olur. Çok küçük bir işte dürüst olmayan kişi büyük işte de dürüst olmaz.